Değerli A9 izleyicileri, Ahir Zaman Bilim ve Yaratılış adlı programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yanımda Cihat Hocam, Akın Hocam, Gizem Hanım ve ben Arda Alkadoğlu. Yine hoş bir sohbet oluşturacağız inşallah. Evet, buyurun Akın Hocam.
Evet, iman hakikatlerinden bahsediyoruz her gün. Kur'an mucizelerinden bahsediyoruz. Ahir zamandan bahsediyoruz. En hayati konular şu anda bu konular. Çünkü insanların bir kısmında diyelim, İmani bir zafiyet var. Ondan dolayı Kur'an'ı da anlayamıyor. Bir kısım insanlardan bahsediyorum tabii. Ahir zamanı da anlayamıyor. Ve pek çok konuyu bu iman zafiyeti anlayamamasına neden oluyor. Şu anda içinde bulunduğumuz yaşamın ve içinde bulunduğumuz olayların. Dolayısıyla iman hakikatleri çok önemli olmuş oluyor bu açıdan. Çünkü bir insan iman hakikatlerini gördüğünde, Allah'ın doğadaki yaratılış delillerini gördüğünde, yaratılış delillerini, Allah'a olan imanı artıyor. Allah olan yakini artıyor. Allah'ın varlığını kesin bilgiyle iman ediyor. Mesela Kur'an'da, ayetlerde evet. Allah kesin bilgiyle iman ederler diye buyuruyor inşallah. Dolayısıyla bu delilleri gördüğü zaman insan gerçekten kesin bilgiyle iman etmeye başlıyor. O zaman Kur'an'daki mucizeleri de görmeye başlıyor. Dolayısıyla iman hakikatleri çok önemli inşallah.
Evet. Şimdi mesela ben bir örnek vereyim. Yani sayısız örnek var duada. Allah'ın yarattığını, Allah'ın varlığına işaret eden pek çok delil var. Yani bir tane, 10 tane, 20 tane, 100 tane değil. Yani saymakla bitiremeyeceğimiz kadar sayıda çok var. Mesela insan vücudundaki özellikleri bir çırpıda mesela hatırlayabiliriz. İşte kalpten akciğere, işte hiçbir şeyi biz kontrol etmiyoruz ama mükemmel bir şekilde çalışıyor. Hayvanlarda da var yine aynı sistemler, benzer sistemler. Bitkilerde öğrenildikçe anlaşılıyor ki bitkilerde yani kat kat ötesinde gözü olmayan, kulağı olmayan ağaçlar, bitkiler, yapraklar harika sistemlerle donatılmışlar. Hiç de öyle kendi kendilerine geliştirebilecekleri şeyler değil, evrimcilerin iddia ettikleri gibi.
Evet.
Çok komik izahlarda bulunuyorlar. Bir belgeseli açıyorsunuz mesela, diyor ki işte bitki çevresine uyum sağlamak için işte şu sistemi geliştirdi. Ya bunun gözü yok, kulağı yok, okulu yok, üniversitesi yok. Öğreteni yok. Babadan oğullara geçirilen, aktarılan bir söz konusu bir bilgi yok. Belli ki o yaratılmış. O bir şeyin bir eser olarak karşımızda duruyor. Biz o eserin sahibini aramak durumundayız. Nasıl ki bir işte bir yağlı boya tabloya baktığımız zaman işte boyalar kendilerini yaratmış demiyorsak, değil mi? Boyaları tabii ki orada şekillendiren, bir şekilde gelmelerini sağlayan bir ressam var diyorsak, bitkilere de baktığımızda, hayvanlara da baktığımızda Allah'ın eşsiz yaratma sanatının bir işareti olarak, bir kanıtı olarak karşımıza duruyor. Bunu görmemek mümkün değil. Mesela bir örnek vereyim. Yani günümüzden bilimin ulaştığı seviyeyle anlaşılan çok büyük bir detaydan bahsedeceğim. Bitkiler alarm sinyali veriyorlar. Bir tehlikeye maruz kaldıklarında. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir savunma sistemi devreye sokuyorlar. Bu savunma sisteminde kendileri yok. Başka hayvanları çağırıyorlar. Kendilerine saldıran bir tür tırtılı şey yapmak için, ortadan kaldırmak üzere başka özel bir hayvan grubu var, onları devreye sokuyorlar. Bakın kaç aşamalı bir stratejiden bahsediyoruz burada. Gözü olmayan, kulağı olmayan, eğitim almamış olan bir bitki kendisine saldıranı tespit etmişcesine, kim olduğunu bilircesine ve onun da düşmanını bilircesine kalkıp o düşmanı çağırıyor, onun düşmanını çağırıyor. Hatta bilimsel makalede şöyle ifade ediliyordu orijinalinde. Düşmanımın düşmanı dostumdur şeklinde ifade ediliyordu orijinalinde. Gerçekten sanki böyle bir strateji kuracakmışçasına sanki beyni mi var bunun? Hayır. Burada ne var? Allah'ın eşsiz yaratma sanatı var. Bakın detaylarına inelim. Şimdi o sunumumuzu gösterelim. Şimdi bitkiler alarm sinyali nasıl veriyorlar? Yapraklarını kemiren böcekleri uzaklaştırmak için zararlı kimyasal üretiyorlar. Kimi zaman da bu böceklerle beslenen avcı böcekleri çeken kimyasal kokular yayıyorlar. Feromen dediğimiz özel kimyasal maddeler buharlaşan ve havaya yayıldığında uzak mesafelere ulaştırılabilen bir kimyasal sinyalden bahsediyoruz. Mesajdan bahsediyoruz. Buradaki taktik son derece akılcı. Yani direkt olarak böceği uzaklaştırmak için bir kimyasal üretiyorsa bu da çok akılcı. Ya da dolaylı olarak o böceklerle beslenen diğer avcı böcekleri çağırıyorsa o da çok akılcı. İki farklı yöntem var kullanılan. Örneğin bazı tırtıllar bazı tırtıllar işte bu bitkiye saldırdıklarında hemen bu tırtıllarla beslenen avcı böcekleri kendilerine çekiyorlar. Bunun için uçucu bir kimyasal madde salgılıyorlar. Yardıma çağrılan böceklerin özelliği ise bu çok değişik bir sistem. Sanki böcek bu detayları biliyor mu? Pardon, bitki sanki bu detayları biliyormuşçasına davrandığını görüyoruz burada. Yardıma çağrılan böceklerin özelliği yumurtalarını tırtılların içine bırakmaları. Bu şekilde yumurtalar açıldığında o tırtılla beslenecekler. Tırtıltan habersiz onun içine barınan ve yumurtadan çıkan larvalar ise bu tırtıllarla beslenerek büyüme imkanı buluyorlar. Böylece ekine zarar veren tırtıllar ne yapmış oluyor?
İmha edilmiş.
Evet, imha edilmiş oluyor. Bir çok dolaylı bir stratejiyle, çok yani birkaç aşamalı bir stratejiyle. Yani düşmanı belirlemek var, onu imha etmek var. Bu kadar basit değil. Öyle değil. Yani bir satranç oyuncusunu düşünelim. Hani 2-3 aşama sonrasını düşünebiliyorsa çok zekidir denir. Ve başarılı olur gerçekten de. Önünde hiçbir kimse kolay kolay duramaz. Bitki bunu böylesine çok aşamalı bir sistemi devreye sokmuş durumda maşallah. Bu akıl bitkiye ait olabilir mi? Bakın bunları tekrar soracağız. Ama bu arada hemen hatırladım. Bu akıl bitkiye ait olabilir mi?
Mümkün değil. Öyle bir akıl olması zaten
evet.
Olanaksız. Çünkü beyni yok bitkinin.
Beyni yok. Düşünme yetisi yok.
Tabii.
Şimdi burada bir defa bitkinin yapraklarının bir tırtıl tarafından yendiğini anlaması ve buna göre kimyasal yöntem geliştirmiş. Bunu anlamasıyla beraber bitki yaprakları kaybettiği için değil, tırtılın salyasındaki kimyasalları tepki olarak böyle bir alarm sinyali, böyle bir feromen, böyle bir kimyasal yayıyor, uçucu bir kimyasal üretiyor. Yani bakın bir protein de üretebilirdi, kendi içinde hapsolurdu, kalırdı, hiçbir anlamı da olmazdı. Ama ne yapıyor? Alkol bazlı, havada rahatlıkla uçuşabilen bir parfüm nasıl koku yayılıyor, hemen kimyasal moleküller havada yayılıyor ve çok uzak mesafelere ulaştırılabiliyorsa, düşmanının düşmanı olan böceği çekebilecek olan özel kimyasalı üretiyor. Sanki laboratuvarı var. Bakın bu laboratuvarda neye sahip olması lazım? O böceği tahlil etmesi lazım. Yani düşmanını tahlil etmiş olması lazım. Düşmanının çekecek olan diğer böceği de biliyor olması lazım. Ve o böceği cezbedecek olan kimyasal maddenin formülünü tespit edip o kimyasal formüle ait kimyasalı mükemmel bir şekilde üretebiliyor olması lazım. Ki başarılı olabilsin. Ve başarılı da oluyor tabii ki. Bakın bir grup araştırmacı bitkilerin bu savunma yöntemi üzerine bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Çalışma ekibi mısır ve buğday tarlalarında ekinlerin arasına tarım zararlılarını bu stratejiyle ortadan kaldıran bir çim ekiyorlar. Bu çim bu işi gerçekten mükemmel bir şekilde başaran bir örnek. Sonuçta tarım ilacı kullanılmasına gerek kalmadan zararlı canlıların etkisiz hale getirilmesinde %80 oranında başarı sağlanabiliyor. Bitkiler üzerinde sergilenen bu benzersiz çözümün yaygınlaştırılması durumunda işte ileride tarımda daha büyük aşamalar kaydedileceği tahmin ediliyor. Nasıl doğada hazır olarak bulunan bu düşmanın yenilmesi strateji kullanılarak. Evet. Burada bakın sorularımız şunlar. 1. Bitki tırtılın kimyasal salgısını nasıl algılamaktadır? Tırtılın kendisine saldırdığında salyasındaki o kimyasalı nasıl algılayabilir? Bir defa bunu mükemmel bir şekilde algılıyor. İlk aşama bu gerçekleşti. Bakın bunlardan bir aşama eksik olsa savunma sistemi diye bir şey olmayacak. İkinci aşama, bitki alarm sinyali verdiğinde tırtılların kurtulacağını nereden bilecektir? Tırtıllardan kurtulacağını nereden bilecek? Bunu da biliyor. Üçüncü sorumuz, verilen sinyalin böceklerde davet etkisi yapacağını nereden bilmektedir? Bunu da biliyor. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. Bitkinin davetiyi doğru böceklere yapmasını sağlayan nedir? Yani saldırgan tırtıllarla beslenen böcekleri çağırması. Davetiyi buna göre yapması. Bu da çok harika bir şey. Beşinci sorumuz. Verilen sinyal sesli değil kimyasal bir salgı şeklindedir. Böceklerin kullandığı kimyasallar da son derece karmaşık bir molekül yapısına sahiptir. Kimyasaldaki en ufak bir eksiklik ya da yanlışlık sinyalin niteliğini tabii ki kaybettirecek. Bu durumda bitki bu sinyali veren kimyasalı kendi kendine nasıl üretebilir? Dedi ki laboratuvarı var. Tetkik yapıyor. düşmanı belirliyor, düşmanın düşmanını tespit ediyor. Bu bir zooloji bilgisi gerektiriyor. Değil mi? Yani bütün bitkiler, bütün hayvanlardan neredeyse bitkisi, haberi varcasına onların arasından seçiyor. Hayır, bu hayvan değil, şu hayvan. Benim tırtılım, evet, benim düşmanımdan etkilenecek olan, benim düşmanımı def edebilecek olan diye seçiyor sanki. Oysa böyle bir şey tabii ki mümkün değil, kendi seçmesi. Şüphesiz beyni bile olmayan bir bitkinin tehlikeler karşısında çözüm üretmesi, bir kimyager gibi, bir kimya profesörü gibi demek lazım burada. Kimyasal maddeleri tahlil etmesi, hatta bunu üretmesi, planlı bir strateji yürütmesi mümkün değil. Kuşkusuz ki o dolaylı yöntemlerle bir düşmanı alt etmek akıl gerektiren bir davranış. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Bakın, o yüzden ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle bildiriyor bize. Dikkat çekiyor. Yani bitkilere dikkatimizi çekiyor. İnceleyip araştıralım diye. Bu tip harikaları keşfedelim diye. Şeytandan Allah'a sınırım. Kaf suresi 7 ve 8. ayetler. Yeri de nasıl döşeyip yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda göz alıcı ve iç açıcı her çiftten nice bitkiler bitirdik. Bunlar içten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. İçten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan, yani bilgiyle bakan, anlamlandırmaya çalışan bir göz için, değil mi? Yani normal bitki deyip geçmiyoruz, inceliyoruz, değil mi? Bilim şu anda bunu yapıyor mu? Gayet güzel yapıyor, botanik bilimi. Bitkiyi bakın araştırmalar, incelemiş, araştırmışlar, verileri ortaya koymuşlar. Şimdi burada tabii ki hikmetle bakmak önemli. Verileri sonradan akılcı bir şekilde değerlendirmek önemli olan. Yoksa veri istediği kadar falan makalede, falan bilimsel dergide yayınlanmış olsun. Onu doğru olarak değerlendirmedikten sonra o bilginin bir anlamı tabii ki yok. O veriyi değerlendirmek, hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. Allah, bunlar içten Allah'a yönelen her kul için. Burada samimi bir şekilde Allah'a yönelmek gerekiyor. Allah'ı arayan, Allah'ı yeryüzündeki varlığın delillerini arayan bir insan için tabii ki bunlar çok açık delikler. Bakın, soruları sorduk. Kaç soru vardı ortalama? Söyle söyleyeyim. 5 ayrı soru sorduk. Bu soruları daha da arttırabiliriz.
Yüzlerce o böceğin, soru sorulabilir burada.
Tabii çünkü daha çok da sorabiliriz.
Evet.
O düşmanı, düşmanın düşmanının nasıl o tırtılı imha edeceğini nereden biliyor? Bunu incelemiş mi?
Evet.
Onun larvı, kendine ait yumurtalarını o tırtılın içine bırakacağını nereden biliyor? Bir belgeselde mi gördü? Değil mi? Ya da bir bunun bir kitabı var, orada mı okudu? Hayır.
Mutlaka görmesi gerekiyor bir kere. Yani onu
gözüyle görüp,
evet,
şeyle, yani bilgi olarak bunu alması gerekiyor.
Evet.
Bu bilgi nerede? Bakın, Allah'ın her şeyi bilen Yüce Rabbimizin yaratması işte bu. Ve o bitkiyi de emriyle bütün aşamaları aynen emriyle yaratması. Biz bu yaratmayı görüyoruz.
İnşallah.
Bu aşamaların hiçbiri, bu bilgileri bilmesi kesinlikle o bitkiye ait olamaz. Ne o tırtıl gelmiş ona saldırmış, ne o tırtılın işte o başka böcek gelecek yumurtası var bilmem ne. Bunları hiçbir şekilde o bitki bilemez. Burada Allah'ın açık bir yaratmasını görüyoruz. Allah'a takdir edelim diye inşallah.
İnşallah kademe kademe olacak bir şey de değil bu. Mesela evrimcilerin iddiası her zaman kademe kademe olduğu yönünde. Çünkü kademe kademe olduğunu düşünelim. Bitki var, duruyor ve yaprakları sürekli olarak yeniyor. Ve şimdi bitkiye soralım bununla ilgili ne yapmak istiyorsun diye. Bitki biz öyle durur sadece. Yani bir düşünme kabiliyeti yok, bir aklı yok, beyni yok, gözü
çözüm
yok,
geliştirme yok,
şuuru sonunda yok, kimya bilgisi yok. Hiçbir şey yok. Yani bildiğimiz ot parçası. Fotosentez yapabiliyor. Onun haricinde hiçbir özelliği yok. Yani onun şunu yapabiliyor olması lazım. Cihat Hocam biraz önce detaylarıyla anlattı. Etrafında o canlının düşmanını buluyor olması lazım. Bulması için bir kere görmesi gerekiyor. Gözlem yapması gerekiyor. Mesela şimdi işte bu belgesel çekenlere baktığımız zaman bir bakıyorlar. Sırf bir bitkinin bir özelliğini keşfedebilmek için gece gündüz nöbetleşe başında bekleyip mesela bir canlı, hangi canlı gelecek, ne yapacak, aylarca başında bekliyorlar.
Kameralar açık duruyor.
Kameralar açık duruyor. Üzerine zoomlanmış bir şekilde ve aylarca bekliyorlar sırf bir özelliğini bulabilmek için. Şimdi bu bitkinin kamerası yok. Öyle bir imkanı yok. Aylarca ben bakayım, izleyeyim bu tırtılı hangi canlı işte öldürüyor, etkisiz hale getiriyor. Öyle bir imkanı yok. Ayrıca bu canlıyı hangi kimyasal üzerine çeker? O kimyasalı alıp laboratuvara götürüp inceleyeyim, atomik yapısını çıkartayım, moleküler yapısını. Ondan sonra çözdükten sonra da işte kimya firmalarından onu tedarik edeyim. Ondan sonra o aynı şeyi üretip bir de onu üzerimden salayım gibi bir şey yapamaz. Bunu hatta DNA'sını hiç işleyemez. Çünkü insana bıraksanız, o bile yapamaz. Bir bitkinin DNA'sına bir hormonu üretme bilgisini şu anda insanoğlu öyle bir teknolojisi yok.
Evet.
Bitkinin böyle bir teknolojisi var mı?
Mümkün değil. Arzanda öyle bir süreç de yok. Hani var olduğundan itibaren hani ilk günden beri aynı sistemi uyguluyor bu. Yerimciler o sürece çok dikkat ettiği için öyle bir süreç mümkün değil yani. Olasılığı yok öyle bir şeyin. Çünkü var oluyor. O günden itibaren hep aynı özellikte devam ediyor.
Evet.
Yani o süreç söz konusu değil.
Şimdi evet, bu çok önemli. Şimdi bütün bu aşamaları anlattık, bu soruları sorduk. İşte evrimcilerin iddiasına paralel sorulardı bunlar. O iddiaları tek tek çürütecek sorulardı bunların hepsi. Ama bir de bakıyorsunuz, bütün bu bilgilerin hepsi o kimyasal nasıl üreteceğine dair bitkide kimyasalın formülüne varıncaya kadar hepsi o bitkinin DNA'sında zaten varmış. Hiç de öyle zamanla işte strateji geliştirip de işte çözüm oluşturma vesaire bu senaryoları artık bir kenara bırakalım. İlk yaratıldığı andan itibaren bununla yaratılmış zaten o bitki. Yani bir bilgiyle yaratılmış. DNA'nın varlığı ne demek? Bilgi demek. Yani bir tesadüf yok. Aşama aşama bir şeyin geliştirilmesi yok. Çünkü doğada genlere yeni bir bilgi ekleyecek herhangi bir mekanizma mevcut değil. Genetik biliminde böyle bir şey yok.
Evet.
Bilgi ilk olarak nasıl ilk olarak nasıl ortaya çıkıyorsa hep o şekilde kendini kopyalıyor.
Yaratılışta o kod var yani.
O kod hep var.
Evet.
Bütün 100 milyon kadar canlı türü bugüne kadar gelmiş, geçmiş. Çoğunu soyu tükenmiş. Yaklaşık 1.2 milyon kadar canlı türü bugün yeryüzünde yaşıyor. Bunların her birinin DNA'sı sabit. Ve DNA kopyalama mekanizmaları, hücreler çoğalırken hep bilgiyi korumaya yönelik, oluşacak hataları düzeltmeye yönelik bir sistem içeriyor.
Evet.
Bilgi hep korunuyor ve aktarılıyor. Yani jenerasyondan jenerasyona, nesilden nesile aktarıla geliyor. Burada hiçbir şekilde ilk andan itibaren demek ki bütün bu bilgilerle sahip olarak o bilgi yaratılmış. İşte bu Allah'ın bilgiyle, ilimle, sonsuz bilgiyle nasıl yarattığının en büyük delili olarak karşımıza duruyor.
İnşallah. Şimdi bir video var yine bitkilerle, onu gösterelim izleyenlerimize. Gerçekten bu da biraz önceki örnek kadar en azından ilginç bir örnek. Bir orkide. Orkidenin böyle üzerinde şöyle bir yapısı var. Tabii ilk görüşte pek bir şey anlaşılmasa da aslında bu bir dişi arı görüntüsü. Baktığımızda dişi arının işte
tüylü yapısı,
dal görünüşü, tüylü yapısı, kanatları iki yana açılmış. Tamamen aynı. Bir erkek arı zaten onu gördüğü zaman direkt dişi arı zannediyor yani hiç erkek arı için. Aynı zamanda dişi arının da kokusunu salgılıyor bu yapı. Orkide bitkisinin üzerindeki yapı.
O çok ilginç, evet.
Yani hormonun aynısını salgılıyor. Peki bunu niye yapıyor bitki? Bakıyoruz. Erkek arı tabii hem kokusu hem görüntüsü yüzünden onu dişi arı zannediyor. Ve üzerine geldiğinde
kanatlarını açmış bir şekilde bekleyen bir dişi arı
görüntüsü. Evet, dişi arı görüntüsü var. Kafasını sürekli olarak orkidenin üst kısmındaki polenlere çarpıyor. Bakın polen, iki tane polen yapıştı. Sarı polen. Evet. Ve vazgeçiyor en sonunda. Yoluna devam ediyor. Yine aynı türdeki orkidelerden diğerlerini gezmeye başlıyor. Yine onları da dişi arı zannediyor. Kokusu ve görüntüsünden dolayı. Bir bakıyoruz yine işte kafasına polen yapışıyor. Onu hatta kafasından çıkarmaya çalışıyor. Fakat o kadar güzel yapıştırıcısı var ki üzerinde. Hiçbir şekilde çıkaramıyor. Sonra bir başka orkideye gittiğinde yine aynı türdeki bir orkide. Bakın oraya yapıştırıyor poleni. Şimdi bakın burada muhteşem bir imanelik hakikati var. Yani burada sorulması gereken yüzlerce soru var şimdi.
Aynen.
Binlerce soru var hatta. Yani bunun detaylarına indiğimiz zaman. Şimdi bu bitki daha önce bir dişi arı görmüş mü hayatında? Dişi arının kokusunu nereden biliyor? Nasıl bir koku salgıladığını? Biraz önce sorduğumuz soruları tekrar soruyoruz. Yani o kokuyu laboratuvarda test etmiş mi? Bunun hangi kimya bölümünden mezun bu orkide bitkisi? Yani hangi okulda okumuş, hangi kimya bölümünü bitirmiş onu sormamız gerekiyor. Çünkü kimyagerlere verseniz bunu zor yapar. Yani o bölümü okumuş, bitirmiş profesörlere verseniz bunu zor yaparlar. Yani bunu biz atomik yapısını çözeceğiz, aynısını üreteceğiz deseniz.
Evet.
Yani bize işte 100 bin, 200 bin dolarlık bir bütçe verirseniz 2-3 ay içerisinde sizin için bunu yaparız.
Belki bir sene daha fazla.
Derler. Yani. En azından diyorum.
Ve
yani.
Bunu da yapan, işte bunu da bilimsel makale olarak yayınlayan kişi belki profesörlük unvanı kazanacak.
Evet.
Yani eğer yapabilirse.
Yapabilirse.
Kesin yapacak diye bir şey de yok zaten.
Yok. Tamam. Evet, çok doğru. Dediğin gibi. Şimdi biz orkide bitkisine soruyoruz. Bize cevap vermiyor. Yani aklı yok, dili yok, şuuru yok, gözü yok, beyni yok, hiçbir şey yok. Bir ot parçası sadece, atom yığını. Beyni yok yani, bakın beyni yok. Hani zahiren bir sebep vermeye çalışalım diyeceğiz, onu da yapamıyoruz. Beyni yok çünkü. Evet. Canlının, bitkinin. Baktığımızda nasıl oluyor bu? Hem DNA'sına işlemesi gerekiyor bu şeklin aynısını. Bu kokunun aynısını DNA'sına işlemesi gerekiyor. Evrimciler diyor ki zaman içerisinde olmuştur. Ne kadar zamana ihtiyaç var peki bu evrimci? Milyonlarca senede olmuştur diyorlar. Evet. Kardeşim milyonlarca sene vakit yok ki bunun için. Yani bu bitkinin ilk oluştuğunu farz edelim. Bunun hemen polenini yayması gerekiyor. Yani bitkinin milyonlarca sene hangi bitkinin ömrü var? Zaten hemen ölüp gidecek.
Böyle bir lüksü yok. Polenini... Yani bekleme gibi lüksü yok. Çünkü evet. Diğer türlü zaten çoğalamayacak. Evet. Nesinden nesine. Soy tükenecek.
Evet. Yani hemen bir hafta içerisinde böyle bir stratejiyi evrimcilere göre geliştirmesi lazım. Siz bir ot parçasını dikin. Bakalım bekleyin. Hiç öyle bir strateji geliştirebilir mi bir ot parçası bir hafta içerisinde? Milyonlarca sene vakit yok. Bakın o evrimcilerin kullandığı sürekli Tabii. bir şeydir. İnsanlara bunun olabilirliğini empoze etmek için uydurdukları bir şeydir. Milyonlarca senede. Öyle bir şey, öyle bir vakit yok. Protein diyorlar mesela ne kadar sürede oluştu? Milyonlarca senede.
İsteriz kadar bekleyelim yani. Kendi oluşmaz bu şeyler.
Hayır, oluşmayı bırakın. Zaten en güzel, en elverişli mekanı proteinin hücre. Hücre içerisinde 2 gün zaten barınıyor protein. Bakın hücre onun en güzel durduğu yer proteinin. En rahat ettiği yer. Yani doğaya bırakın bakayım proteini. Hemen parçalanır.
Anında.
Hatta amino asitleri bırakın zaten oksijen hemen parçalıyor evet. amino asitleri. Dolayısıyla öyle milyonlarca senede protein oluşmaz. Saniyede, bakın saniyede, tek bir saniyede hücre içerisinde 2000 tane protein üretiliyor. Biz insanoğluna soruyoruz. 7 milyar insan bir araya gelin, bir tane protein üretin diyoruz. Yani bir saniyede değil, size 100 yıl verelim diyoruz. Üretebiliyor musunuz? Hayır. Hücreye soruyoruz, sen ne kadar üretiyorsun? Saniyede 2000 tane üretiyorum diyor. Nasıl oluyor bu? O zaman hücre, evrimcilerin mantığıyla düşünecek olursak, hem hücre daha yetenekli, hem teknolojisi daha yüksek, hem bilgisi daha yüksek, hem aklı daha yüksek. Böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Tabii bunu hücreye vermek garip bir davranış olur. Peki, evet. Akıllıca bir tavır olmaz. Demek ki orada Allah'ın bir anda yaratmasını ve muhteşem sanatını biz görüyoruz. Yani hücre nereden bilsin protein yapmaya? İnsan yapamıyor daha. 2000 tane nasıl yapsın yani?
Orkide bitkisi hakikaten yani bir türlü hiç benim aklımdan çıkmaz. Evet. O bitki başka bir hayvan grubu. Bakın böceklerden bahsediyoruz. Bir tarafta bitkiler var, diğer tarafta böcekler var. Birbirleriyle ilgileri olmayan gruplar bunlar. Yani klasifikasyon, sınıflandırmaya girdiğimizde. Ama o apayrı dünyadaki bir böceğin kendi içinde dişisinin erkeğini nasıl cezbetmek için salgıladığı hormonu ve havaya yaydığı hormonu sanki havada yakalamış, ekstrakte etmek derler ya kimyada. Alıp onu yapmış, çözümlemiş, kimyasal formülünü çıkarmış ve kendi vücudunda hücrelerini üretmeye başlamış. Bu aşamaların hiçbiri yok. Yine dediğim gibi bakın çok açık net bir şekilde Allah'ın yaratması var. O da neden? DNA'sına indiğimizde orkidenin zaten onu sabit olarak buluyoruz. Onun bilgisini ne zaman, nasıl ve hangi şartlar gerçekleştiğinde üreteceğinin bilgisi zaten var orada. Bitkinin bundan haberi var mı? Tabii ki yok. Allah'ın yaratması var.
Allah'ın yaratması olduğu da çok kesin. Çünkü tam anlamıyla bir taklitçilik söz konusu yine.
Evet.
Arıyı tam anlamıyla taklit ediyor. Yani hormonun o kokusundan, işte görüntüsünden şekline kadar. Evet. Bunun evet. tabii ki kendini yapamayacağı belli zaten. Yani bu tabii ki Allah'ın yaratmasıyla olabilecek bir durum.
Dişi arıya benzemesi de bence farklı bir olay. Neden başka bir hayvan değil de dişi arı? Çünkü erkek arının polenleri dağıtması o şekilde zaten apayrı bir sistem oluşturuyor orada. Başka bir hayvana da benzeyebilirdi orada.
Evet, Gizem'in dediği çok doğru yani. Başka strateji. Bir canlıya da benzeyebilirdi normalde ama onun için en kolaylaştırıcı ve en kolay polenlerini dağıtabileceği canlıya benzetiyor. Yani file de benzeyebilirdi mesela. Hiçbir işine yaramazdı. Yani da başka bir canlıya da benzeyebilirdi.
Biz istediğimiz kadar isteyelim şeklimizi değiştirebiliyor muyuz?
İmkansız.
Ne, şuna benzemek istiyorum deyince benzeyebiliyor mu? Benzeyemiyoruz. Bitki böyle bir şey yapmış olabilir mi? İşte bak o saçma akılları diye bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a inanmayanların saçma bir akla sahip oldukları ifade ediliyor. Darwinistlere bakıyoruz gerçekten. Böylesine saçma bir iddia atıyorlar ortaya. Kendini şekillendirdi. Kendine böyle bir strateji geliştirdi. Ya onun ne vakti var böyle bir şey yapmaya? Ne de böyle bir şey yapabilir? Bu kadar açık bir şeyken, yalanken bu. Kalkıp da bunu işte toplumlara propaganda yöntemleriyle, işte belgeseller kullanılarak, sözde bilimsel deliller ifade edildikten sonra bu şekilde kandırılmaya çalışılmaları insanların dünyanın en büyük işte kandırmacasıyla karşı karşıyayız.
Evet.
Doğa ana hiçbir şey yaratamaz. Doğa ana dediğimiz şey taştır, topraktır, sudur, bitkilerdir, hayvanlardır. Zaten yaratılmış olan şeylerin bir araya gelmiş halidir doğa ana.
Evet.
Kendi kendini nasıl yaratabilsin? Ya da bir şey kendi içinde bir şey yaratmaya karar verecek bir şey mi? İşte bakın bu bir pagan dini. Pagan dininin sözleri bunlar. Pagan dininin cümleleri. Doğa ana kendini yarattı. İşte taşa tapıyor, taşa benlik veriyor. Hayvanlar, hayvan işte gök tanrı haşa. Yok bilmem işte su tanrısı falan. Böyle tanrıları var. Allah bu pagan dininin. Ve o Allah affetsin. Allah bütün bu eksikliklerden münezzeh. Bunlar zaten yaratan tek bir güç var. O da her şeyi yaratan Yüce Rabbimiz Allah.
İnşallah.
İnşallah.
Bunu açıkça söyleyebilmek lazım.
Benzeri bir örnek daha gösterelim yine. Gerçekten bu da çok ilginç. Venüs bitkisi.
Yemse ağız kenarlarındaki şekerli bitki özleri.
Şimdi bu Venüs bitkisi bir tuzak kuruyor.
Dinleyiciler 20 saniye arayla.
Venüs bitkisinin içerisinde bakın orada biraz önce gördüğümüz damlacıklar. Bir sinek için yani böyle bir ziyafet adeta. Yani bir sinek, sineğin çok seveceği bir şey. Aynı zamanda ortası kırmızı, çok dikkat çekici bir görüntüsü var Venüs bitkisinin. Zaten sinek geldiği zaman bu kendinden geçmiş bir şekilde görüyorsunuz. O bitkinin salgıladığı sıvıyı yiyor. Aynı zamanda küçük tüycükler var bakın. Görüyorsunuz şu tüycüğü. Bu tüycüklerden herhangi ikisine veyahut da birine fark etmez. İki kere hareket edildiği zaman
değildiği zaman.
Bakın yani yanlışlıkla mesela değdi. İkinci değişinde bitki bir anda kapanıyor. Bakın yine muhteşem bir sistem, mühendislik var yani burada. Normalde mühendislere verirsiniz, bana böyle bir sistem yap dersiniz. Bir ton devre kullanırlar, bir ton teknolojik cihaz kullanırlar. Ve en sonunda böyle bir şeyi ortaya çıkarabilir. Yani bana iki kapaklı bir şey yap deseniz.
Menteşe işte, sistemi olacak.
Menteşe sistemi evet. Olacak mutlaka. İçinde küçük algılayıcılar olacaklar, reseptörler. Ondan sonra onlara 10 saniye arayla iki kere değildiği zaman bu kendi kendine kapansın. Yani bayağı para ödersiniz yani o öyle bir şey yaptırmaya kalksanız. Şimdi yine aynı soruları soracağız o zaman.
Bir doğaya bıraksak o yani bakımı olmadığı zaman bozulur.
Evet.
Yani kendine çalışmaz. Onun işte enerjisini falan sağlamak lazım. Klimi evet. Olacak, elektrik işte tertibatı bilmem. Yani hesapların haddi hesabı yok. Bozulur zaten bıraktığınız zaman doğada.
Evet.
Üzerine yağmur yağar bozulur. Böyle bir şey yok. Doğada mükemmel bir şekilde organik böylesine bir yapı var. Şimdi bunu oturup tabii ki takdir etmek gerekiyor.
İnşallah.
Maşallah. Yani orada... maşallah ne demek? Allah ne güzel yaratmış diye Allah'a tesbih edip övmek gerekiyor. İşte sahibini övmek gerekiyor. Ama bakıp da geçmek bu çok büyük nankörlük olur.
İnşallah. Yani burada tabii baktığımızda işte bitki ortasına en dikkat çekici rengi koyuyor mesela burada. Yani normalde kırmızı biliriz. Yani grafikerler özellikle daha iyi bilir. En dikkat çekici renktir. Evet. Mesela bir reklam evet tabelasında gördüğümüz zaman en dikkat çekici şeyi ne renk yapıldığına baktığımızda kırmızı yaparlar. Yani o evet. Mutlaka insanlar direkt kırmızıya yönelir baktıkları zaman. Ya bu bitki nereden bilsin? Hangi grafik bölümünü okumuş olabilir bu bitki? Ya kırmızının en dikkat çekici renk olduğunu. Daha önce kırmızıyı mı görmüş? Hiç bilemez böyle bir şey. Yani onu ürettiği sıvının sineğin hoşuna gidecek olduğunu da yine hiçbir şekilde bilemez. Dolayısıyla Allah'ın sineği de bu canlıyı da inşallah bir anda yarattığını biz görüyoruz. Yine başka iman hakikatleriyle devam edebiliriz.
Evet, biraz da insanlardan bahsedelim, yani bizlerden. Bizlerin vücudunda da sayısız küçük motorlar var. Yani nasıl bir aracı çalıştıran tek bir motor varken bir uçağı çalıştıran iki veya çok büyük mesela Boeing'de falan dört tane motor var. Bizlerde de milyarlarca vücudumuzda ufak minyatür motorlar var. Nedir bu motorlar? Kas tipleridir. İnsan vücudunda 400'den fazla kas var. Ve milyarlarca da kas tipleri var. Ve hepsi irili ufaklı belli ölçülerde. Örneğin bütün ağırlığımızı taşıyan bacaklarımızdaki kas oranları gayet büyükken göz çevresi veya yanak, yüz çevremizdeki kas tipleri milimlerle ölçülmektedir. Ve bunların da birçok hikmeti vardır. Bütün hareketlerimizi biz bunların sayesinde yapmaktayız. Örneğin şu an ben konuşuyorken, bakıyorken bütün hareketlerimi, bütün işlevlerimi bunlar sağlıyor. Bu lifler sağlıyor. Biz yemek yerken, konuşurken, televizyon izlerken, bir yere baktığımızda bile göz içerisinde o milyonlarca kas lifi hareket ediyor.
Evet.
Biz hiç farkında bile değilken bizim normal hayatımıza devam etmemizi sağlıyor. Bütün bunlar varken, biz insanların bu kadar müthiş bir kurguya sahipken, hiç pürüzsüz, hiç kusursuz çalışıyor iken, bizim yapmamız gereken hiç şüphe yoktur ki Allah'a sığınmak ve Allah'a şükretmek değil midir bunların karşılığında?
Evet.
Bir makine bile bu kadar düzgün çalışamazken, insanların vücudu mükemmel bir şekilde çalışmaktadır. Ve Allah bize ayette bunu bakın şöyle anlatıyor. Şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Ey insanlar! Allah'ın üzerindeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz? Fatır suresi 3. ayette çok açık ve net bir şekilde yine Allah bize bildiriyor ki yeri, göğü, tüm insanlığı yaratan benim. Sizler de bana şükredin diyor. İnşallah.
Öyle. Sonuçta Allah tasdiklememizi istiyor, doğrulanmamızı istiyor. Neyse o. Yani gördüğün şeyin ne anlama geldiğini bir defa tespit edip, doğru anlamlandırıp, onu bir defa söyleyip gerçek sahibini anmak. Bunu istiyor Allah bizden. Çok fazla bir şey istemiyor. Yani ve bunu aslına bakarsanız Allah'ın da ihtiyacı hiçbir şekilde yok.
Ve bunları da görmezden gelmemeyip, yani bunların farkına varmalıyız. Evet. Veya bunu inkarcılık... Allah korusun.
Bizim buna bizim ihtiyacımız var.
Evet.
Yani neden? Siz işte biri size hediye verdiğinde teşekkür etmiyor musunuz?
Mutlaka.
Ediyorsunuz. Mutlaka. Etmezseniz ne olur? Çok büyük nankör olmaz mısınız?
Mutlaka.
Hem evet. Toplum sizi reddeder.
Evet.
Hem çevreniz tarafından nefret edilen bir insan olursunuz.
Evet.
Değil mi? Eğer böyle işte yalnızca alıp biriktirip işte nankör bir şekilde hareket eden bir insansanız hiç kimse sevmez çevrenizi. Arkadaş çevreniz uzaklaşır sizden.
Mutlaka. Ama, bir restoranta gittiğimizde bile Cihat Hocam,
evet.
Önümüze iyi bir yemek geldiğinde hemen aşçıya diyoruz değil mi? Ne kadar güzel yemek
yaptınız. Tabii maşallah.
Ellerinize sağlık.
Ellerine sağlık.
Diyoruz. Biz bu kadar güzel yaratılmışken Allah'a şükretmek bizim görevimizdir. Öyle
tabii.
Değil mi?
Şimdi mesela saymaya kalktığımız zaman o milyarlarca sinir kas lifinden bahsettik.
Evet.
Şimdi gözümüzü hareket ettirmek için bile pek çok kas lifi var, çalışıyor bunlar. Bunların olsun diye ben karar vermedim. Ben bunları yönetmiyorum. Ben yalnızca istiyorum gözümü çevirmek ve gözüm çevirebiliyor.
Bizim yönetebilmemiz de mümkün değil zaten.
İşte burada boynumu tutan işte yüzlerce kas var. Bunlar hareket ediyor, boynumu çevirebiliyorum. Nasıl oluyor peki bunlar? Benim irademle mi? Yani benim kontrolüm dahilinde yaratılmış sistemler değil. Allah'ın verdiği hazır sistemler bunlar. Benim bu sistemleri gerçek sahibini bularak, hiçbir şekilde işte insanın böbürlenme gibi bir şey söz konusu değil, kendine vermesi söz konusu değil, Allah'ı övmem, Allah'a tesbih etmem benden beklenen şey. Ve Allah'a şükretmem gerekiyor. Diğer türlü istediği kadar güzel olsun, istediği kadar yakışıklı olsun, sonunda Allah yaşlılığı da veriyor, işte hastalıkları da veriyor. İnsan kendine dönsün, araştırsın, kendine gelsin diye. İnşallah. Bunları da bir hikmet üzere tabii ki yaratıyor, eksiklikleri de. Bize dünya hayatındaki vazifemiz, bizden beklenen şey doğru bir şekilde, hikmetli bir şekilde açık bir bakan bir göz gibi etrafımızdaki şeyleri doğru tetkik edip ona göre tasdiklemek, Allah'ı övmek, Allah'a tesbih etmek inşallah.
İnşallah. Yine Akşehirlerle ilgili bir iman hikmeti var, videomuz var. İzleyelim sonra üzerine konuşalım.
İnşallah.
Amerikalı fizikçi B.J. West ile Dr. A.L. Goldberger, 1985-1987 yılları arasında yürüttükleri araştırmalarında akciğerlerin yapısındaki altın oranın varlığını ortaya koydular. Akciğeri oluşturan bronş ağacının bir özelliği asimetrik olmasıdır. Örneğin soluk borusu biri uzun, sol ve diğeri de kısa sağ olmak üzere iki ana bronşa ayrılır. Ve bu asimetrik bölünme bronşların ardışık dallanmalarında da sürüp gider. İşte bu bölünmelerin hepsinde kısa bronşun uzun bronşa olan oranının yaklaşık olarak 1,618 değerini verdiği saptanmıştır. Tüm bu bilgiler bir kez daha bizlere Rabbimizin yaratma sanatındaki üstünlüğü göstermektedir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah'ın insanı bir düzen içinde yarattığı şu şekilde haber verilmektedir. Ki o seni yarattı. Sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti.
Evet, altın oran konusu gerçekten çok ilginç. Çünkü evrende nereye baksak, mesela canlı vücuduna, insan vücuduna bakıyoruz, işte canlıların yapılarına bakıyoruz. Her yerde mutlaka bir altın oran görüyoruz. Bu altın oran da bizim baktığımızda herhangi bir şeyi, yani cisimleri güzel görmemizi, gözümüze hoş gelmesini sağlıyor. Şimdi onunla ilgili örnekler verelim başka. Bakın burada mesela baktığımız zaman çok estetik geliyor değil mi gözümüze? 1,618'lik bir oran var. Bu oran sayesinde bu gözümüze güzel geliyor. Bakın şu sarmalların dönüş açısı 1,618 bölü 1 oranına göre. Yani bunlara mesela bir kare dikdörtgen yerleştirildiği zaman tam oturuyor o orandaki dikdörtgende. Mesela burada da yine görüyoruz.
Buradaki çekirdeklerin yerleştirilmesi yine aynı şekilde.
Biliyor musun? Yani şunları verseniz mesela bir insana böyle düzgün bir şekilde yerleştir deseniz.
Evet.
Yerleştiremez yani, mümkün değil. Böyle bir oranı bulamaz zaten insan. Bakın şunun ortasındaki bölümden tutun, dışındaki yaprakların dizilimine kadar. Bakın, muhteşem bir şekilde yaratıldıklarını görüyoruz.
Her yerde bir altın oranın olması ve bunun galaksilerde de, galaksilerin sarmallarında da bulunuyor olması. Yani ve DNA'nın yapısında da, heliksin oluşmasında da, yani sarmal yapısında da bunun var olması bize neyi gösteriyor? Hem moleküler düzeyden makro düzeye varıncaya kadar, yani galaksiler boyutunda bile aynı imzanın bulunuyor olması, her şeyi yaratan Yüce Rabbimizin imzası diyebileceğimiz bir rakam bu. Her yere hakim olan bir düzen, bir ölçü. Ayet-i kerimede de bildirildiği üzere.
Evet, her şeyi Allah bir ölçüyle yarattığını bildiriyor Kur'an'da. Gerçekten bu daha yeni bulunan bir şey yani. Altın oran bulunalı çok fazla bir süre geçmedi. Canlılarda her yerde böyle bir oran olduğunu bilim adamları buldu. Tabii biz yani bunları gördüğümüz zaman Allah'ın varlığını görmüş oluyoruz. Yani Allah'ın varlığını tespit etmiş oluyoruz. Çünkü Allah bize mesela akciğerlerden bahsettik biraz önce. Yani muhteşem nimetlerle donatmış Allah. Yani nefes alıyoruz mesela, bizim için çok normal bir şey. Sabah kalktığımız zaman işte nefes alıyoruz, veriyoruz. İşte gün içerisinde de bunu verebiliriz. Bu normal. Sonra zaten nefes alıp veriyoruz. Yani bir garip bir durum yok gibi geliyor. Ama milyonlarca, milyarlarca detaydan oluşuyor. Bizim aldığımız nefesin o hücrelere oksijenin ulaşması için. Mesela nefesi alıyoruz. Aldığımız zaman işte alveoller var. Onlar belli bir oranda şişiyorlar. Akciğer içerisinde bir tenis sahası büyüklüğünde bir alan var. Bakın vücudumuzun içerisinden bahsediyoruz. Akciğer içerisinde 300 milyon tane alveol var. Bu alveoller neden bu kadar fazla diye sorduğumuzda bu kanın temizlenmesi için, insan vücudundaki kanın, bizim bir tenis sahası büyüklüğünde bir alana ihtiyacımız var. O yüzden Allah akciğeri 300 milyon alveolle yaratıyor. Küçük tüpçükler halindedir. Ve baktığımız zaman yüzey alanında gerçekten o kadar bir büyüklüğe sahip. Oraya geldiği zaman aldığımız hava, oradan hemoglobinler demiri kullanarak, bakın çok önemli, demir kullanıyor, demir atomunu kullanarak oksijeni tutuyor. Ve o şekilde devam ediyor. Bütün vücuda oksijeni teker teker dağıtıyor hücrelere. Gün içerisinde 1000 kere bütün hücreler dolaşılıyor. Bütün hücreler 1000'er kere dolaşılıyor. Bakın çok yüksek bir rakamdır. 41 saniyede bir hücreye oksijen götürülüyor. Karbondioksit alıyor. Bu manaya geliyor. Günde 1000 kere dolaşılması. Yani böyle şey gibi düşünelim. 100 trilyon odalı bir otel gibi düşünün. 100 trilyon hücre var çünkü. Bunların hepsinin oksijen gitmesi gerekiyor. Göğüs hücreleri dahil. Mesela göğüs hücrelerinde kılcal damar yok. Göz hücrelerimiz çünkü olsa göremeyiz, şeffaf farkındaysanız. Onun için Allah farklı bir sistem yaratıyor. Göz kapaklarının içerisinde yerleştiriyor kılcal damarları. Ve bizim de yani bizim kararımıza bırakmamış Allah. İstemsiz bir şekilde kapatıp açıyoruz sürekli. Evet. Yani kapandığı zaman işte göz besleniyor. Oradaki hücreler oksijenle besleniyor. Tekrar açılıyor ve temizleniyor aynı zamanda. Gözyaşı mesela kimyasallar var. Bu işte fabrikalardaki kimyasalları temizleyen temizlik maddeleri var. Onlarla aynı güce sahip bizim gözyaşımız.
Lizozim denen özel bir enzim var.
Evet.
Bu organik materyalleri parçalama özelliğine sahip. Evet. Özellikle bakterilerin, mantarların zarlarını parçalamaya programlanmış özel bir enzimden bahsediyoruz. Bu ortamdaki steriliteyi sağlamış oluyor. Mikropsuz ortamı sağlamış oluyor. Salgılandığı müddetçe. Gözyaşındaki en ufak böyle bir azalma göz kuruluğuna sebep oluyor. Göz yaşarmasına ve iltihaplanmaya sebep oluyor. Bakın evet. Ne kadar hassas bir şekilde ayarlanmış, düzenlenmiş. Gözyaşı bezleri olmasa göz bir iki dakika içinde kurur. İstediği kadar merceği olsun, korneası olsun, irisi olsun, retinası olsun, tüm bir vücut olsun hiç fark etmez. Bakın tek bir eksiklik göz gibi mükemmel bir organın hiçbir anlam ifade etmemesine sebep oluyor. Yani evet. Bütün parçalarıyla bir anda varsa var göz, yoksa yok.
Tabii ki yavaş yavaş gelişmesi mümkün değil.
Öyle bir şey yok. Yani bir anda bütün bu şeylerle tam eksiksiz bir şekilde yaratıldığı anlaşılmış oluyor. İnşallah.
Bilimin bize gösterdiği gerçek bu. Yani evet. Bir anda olması gerektiği gerçeği. Allah bunu zaten 1400 sene öncesinde bildirmiş. Yani evet. Bilimin şu anda vardığı noktayı bilim adamları açıklıyorlar. Bakın indirgenemez kompleksik. Koydukları isim de bu. İndirgenemez kompleksi. Ne demek? Mesela göz 40 parçadan oluşuyor Cihat Hocam'ın dediği gibi. 39 parçası olsa bile çalışmıyor. 38 olsa
eksiksiz,
çalışmıyor.
Eksiksiz tam oldu.
5 evet. Olsa çalışmıyor, 3 olsa çalışmıyor, 20 olsa çalışmıyor. 40 parçasının bir anda olması gerekiyor. Demek ki hemen olması gerekiyor.
Bakın, evet. Süreyle değil.
Süreyle, yavaş gelişmelerle değil. Hemen olması gerekiyor. Bilimin vardığı nokta bu. Bakteri kamçısına bakıyoruz. Bakteri kamçısı yine pek çok parçadan oluşuyor. Ve hepsi bir arada olduğu zaman, hemen olduğu zaman çalıştığını görüyoruz. Diğer bütün yapılara bakıyoruz. En ufak eksiklikte dahi çalışmıyor.
Şimdi o lizozim enzimi olmasa gözyaşının içinde gözyaşının hiçbir anlamı kalmıyor varlığın. Şimdi mikroplardan temizlemiyorsa eğer o lizozim enzimi nasıl üreteceğinin bilgisi bizim DNA'mızda olmasa demek ki bak her şey düşünülmüş. Çok önceden Allah tabii ki zamandan münezzeh. Ol demesiyle Allah yaratmış her şeyi. Evet. DNA'mızda zaten bu bilgiyle yaratılıyoruz biz. O lizozim enziminin nasıl üreteceğim bilgisi de var. Ve ki bu şekilde gözlerimiz parlak bir şekilde etrafı berrak bir şekilde görebiliyoruz. Maşallah.
Şah.
Ve oksijenden bahsettiğin, gözün oksijenlenmesinden o hücrelerin normalde oksijenle beslenmesi çok önemli. Çünkü oraya damar gitmiyor. Neden? Işığın herhangi bir engel olmaksızın rahat bir şekilde retineye ulaşabilmesi amaçlanmış durumda. Bunun için ne lensin üzerine, lens hücrelerden oluşmuştur. Ne de korneanın önünde hiç aralarında kılcal damarların olmaması gerekiyor. Hani gözün kanlandı dendiğinde, hani bir enfeksiyon olduğunda ciddi boyutta, o zaman görürsünüz değil mi? Kılcal damarlar vardır gözün önünde. Göz kırmızı olmuştur. İşte normalde yok. Ve her halükarda kornea dediğimiz bölüm, saydam kısım tamamen şeffaftır. Kristal berraklığında bir şeffaflıktır bu. O hücreler, orayı oluşturanlar yine hücreler. O hücreler yine bulanıklık olmasın bile diye hücrelerin çekirdeklerini bile atarlar. Nereden bileceksin sen hücresin? Yani nasıl yapabiliyorsun bunu? Neye göre karar veriyorsun? şu Allah'ın her şeyi bilen Yüce Rabbimizin yaratması bu.
İnşallah. Bir ayet okuyayım ben inşallah. Bakara Suresi 117. ayette şeytan Allah'a sınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. Evet. Yani bilimsel gelişmelerin çıkardığı sonuçta bu. Bir yaratanın bir anda ol demesiyle yaratması gerekiyor. Onun haricinde canlılık ilerlemiyor kesinlikle. Evet. Yaşamını devam ettiremiyor inşallah.
İnşallah.
Evet sayın seyirciler, kısa bir aramız var. Sonrasında burada olacağız tekrar. Değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun Hakan Hocam.
Evet, bir site var, onu tanıtalım kardeşlerimize. dindezorlamayoktur.com sitesinde. Kardeşlerimiz ziyaret ederlerse eğer, hocamızda sürekli anlattığı bir konu, demokrasinin ve laikliğin aslı din ahlakından kaynaklanıyor. Demokrasiyi, özgürlüğü, laikliği zaten hak dinlerden, bozulmamış kısımlarından öğreniyoruz. Evet. Biz zaten oradan evet. geliyor. Bu sitede de detaylı olarak kardeşlerimiz bakabilirler. Hiçbir şekilde İslam'da bir zorlama yok. Sadece tebliğ var. Allah ayette sen onlara zor ve baskı kullanacak değilsin buyuruyor.
Tabii.
Başka bir ayette dinde zorlama ve baskı yoktur buyuruyor Allah ayetinde. Dolayısıyla hiç kimse İslam'a girmesi için zorlanamaz, baskı uygulanamaz. Tamamen sadece tebliğ yapılır. Evet. Allah ayette sana düşen apaçık bir tebliğ buyuruyor evet. çünkü. Bunu anlatan bir site. Kardeşlerimiz eğer girerlerse hocamızın anlatımları, kitaplarından evet. Bölümlerle bu konuda bilgilenebilirler inşallah.
Şey çok önemli. Az önce bahsettiğim gibi demokrasi ve laiklik zaten dinin, İslam gerçek anlamda yaşanan doğru İslam'ın içindeki şeyler. Evet. Özgürlüklerin bir yalnızca bir parçası. Gerçek İslam yaşandığı takdirde zaten bunun kat kat ötesinde özgürlükler söz konusu. Demokrasi ne demek? Herkesin çok seslilik, yani fikrini beyan edebilmesi, çeşitli görüşleri, farklı görüşlerin olabilmesi ve bunlara saygı duyulması.
Evet.
Ayet-i Kerime'de zaten Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde geçiyor bu. İşte farklı dinlerin işte havralar olsun, sinagoglar olsun, işte kiliseler olsun, bunlara saygı gösterilmesi. Başka dinlerin ibadet yerlerine saygı gösterilmesi. Onların hiçbir şekilde baskı kurulmaması gerektiği zaten açıkça bir şekilde az önce bahsettiğin ayette de geçtiği gibi zaten geçiyor. Zaten demokrasi İslam'ın içinde.
Evet.
Zaten insanın kendi fikrini açıkça ifade edebilmesi zaten İslam'ın içinde. Yani hiçbir şekilde baskı söz konusu değil. Zorlama söz konusu değil. Laiklik zaten bunun içinde bir şey. Her dine aynı şekilde saygı gösterilmesi. Hatta evet. dinsizliğe bile.
Kur'an'dan öğreniyoruz zaten evet. biz bunu. Yani önceki nesillerde hak kitapların değişmemiş bölümlerinden öğreniyorlar.
Evet.
Yani zaten insanlar kendi kendine yaratıldıktan sonra biz işte bir kavram geliştirelim ama nasıl bir şey olsun, işte adında demokrasi koyalım, işte herkese eşit davranılsın gibi bir şeyi insan kendisi bulamaz zaten. Allah'ın vahiyiyle olan bir şey bu.
Evet.
Dolayısıyla hani bazı insanların iddia ettiği gibi işte böyle bir demokrasi var, bir de din var. İkisi arasında da çelişir, çatışır gibi bir şey. Böyle bir şey yok.
Ama tabii ki dinin özünün karşısındaki en büyük şey ne? mücadele edilmesi, fikri anlamında mücadele edilmesi gereken görüş ne? Yobazlık görüşü. Yobazlık tam bunun karşısında tabii ki. Hiçbir şekilde tahammülü yok. Kendi fikrinin dışında başka hiçbir şeye tahammülü yok. Asarız, keseriz şeklinde. Yok işte patlatırız. Terörizm yok Kur'an-ı Kerim'de. İnsanların öldürülmesi yok. Ne bir insanın kendi kendini öldürmesine izin veriliyor, ne de başka bir herhangi bir masum insanın ölmesine asla izin veriliyor.
Evet, hatta tüm insanlığı öldürmüş gibi oluyor. Masum bir insanın öldürülmesi evet. Kur'an'a göre hiçbir, tabii Allah'a tenzih ediyorum, öyle bir kıyaslama yapılmaz ama hiçbir ne anayasada ne bir başka bir kitapta hiçbir yerde insan canına bu kadar önem verilmez Kur'an'daki kadar.
Evet.
Allah diyor ki kim bir nefsi başka bir nefse karşılık olmaksızın öldürürse sanki tüm insanlığı öldürmüş gibi olur. Kim de onun ölümden mealen söylüyorum kurtulmasına, dirilmesine vesile olursa da tüm insanlığı dirilmesine vesile olmuş gibi olur buyuruyor Allah ayette. Yani insan canı özellikle masumsa Allah çok önem veriyor. Hiçbir şekilde öyle rastgele işte ben gireyim canlı bomba olayım işte masum insanları öldüm öyle bir şey yok. Bunun vebali verilebilecek bir vebali yok.
Evet.
Allah'ın dilemesi dışında.
O yüzden
Sayın Adnan Oktar hocamız da en büyük mücadele yobazlığa karşı veriyor. Yani dinin tekrar özüne döndürülmesi konusunda yapılan bir fikri bir mücadele var. Şu anda hocamızın eserlerinde özellikle üzerinde durduğu konu budur. İşte fikirlerin, her fikre aynı mesafede saygılı olunması. İşte bu Musevilik aynı şekilde, Hristiyanlık aynı şekilde. Tabii ki biz onların Müslüman olmasını cani gönülden isteriz. Ama hala devam ediyorsa tabii ki ona yine saygı göstermek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede eğer bir müşrik senden eman isterse, yani güvenlik isterse, onu güvenlikle olacağı yere kadar eşlik et, götür diye buyuruluyor. Hiçbir şekilde bir müşriği, bir dinsizi, bir iman etmeyen herhangi bir insanı kötü davranmıyorsun. Aksine onun güvenliğini sağlıyorsun. Eğer dinsiz bile olsa. Hiçbir şekilde kötü davranın diye bir şey söz konusu değil. Neden? Çünkü en önce insan. İnsana saygı var. Allah'tan, Allah'a duyulan sevgiden ötürü. İnsana duyulan bir sevgi var. İnsana duyulan bir saygı var. Bu İslam'ın özünde olan bir şey. Kur'an'da geçen bir şey.
İnşallah. Yine iman hareketleriyle devam edelim. Şimdi bir tane balık var. Otomotiv sektörüne ilham olmuş bir balık bu. Uzun süredir yakıt tasarrufunu artırmayı hedef edinen ve bu doğrultuda biyonik otomobil üreten bir otomobil firması. Bu amaçla bir araştırma projesi yürütüyor. Bu projenin gayesi aerodinamik açıdan daha uygun ve bir dış yüzey tasarlamak. Bunun için uygun çözümü de denizlerde yaşayan kutu balığı isimli bir canlıdan oluyor. Detaylı araştırmalar sonucu kutu balığının bir su damlası ile aerodinamik açıdan aynı uygunlukta olduğu tespit ediliyor. Kutu balığının özel yapısı esas alınarak kendi büyüklüğünde dünyanın en aerodinamik arabası ortaya çıkarılıyor. Bakın burada, şurada görüyoruz. Kutu balığının ilk başta şöyle bir şekli çıkartılıyor. Ondan sonra bunu arabaya nasıl çevirebiliriz dediklerinde ortaya böyle bir araba çıkıyor. Tabii bu arabanın en önemli avantajı ciddi bir yakıt tasarrufu sağlaması şeklinden dolayı. Araştırmacılar bakıyorlar, çok daha ilginç şeylerle karşılaşıyorlar. Balığın vücut yapısı dikkatle incelendiğinde derisinin sayısız altıgene benzer kemiksi plakalarla kaplı olduğu görülüyor. Bu da balığa en düşük ağırlıkta en dayanıklı vücut yapısı özelliğini sağlıyor. Daha sonra balığın altıgene benzer kemiksi plakalarla kaplı derisi dikkate alınarak yapılan araba taslaklarında araba kapılarının dış panellerinde %40 daha fazla sağlamlık elde ediliyor. Bununla beraber arabanın bütün yapısı bu tekneye dayanarak üretildiğinde çarpışma güvenliği hiç azalmamasına karşın araç %30 hafiflemiş oluyor. Yani aynı güvenlik derecesini koruyor fakat balığa bakılarak yapıldığı zaman %30 daha hafifliyor. Güvenliği ama değişmiyor inşallah. Günümüzdeki birçok arabada sürtünme katsayısı 0,30 iken kutu balığından ilham alınarak hazırlanan arabada bu sayı 0,19'a düşüyor. Sürtünme katsayısının düşmesi hava direncinin de azalması anlamına geliyor. Üzerindeki hava direncinin azalmış olması arabanın yakıt sarfiyatını da 100 kilometrede 4,3 litreye kadar düşürerek son derece ekonomik olmasını sağlıyor inşallah. Kutu balığı ve aerodinamik otomobil örneğinde de görüldüğü gibi teknolojiyi geliştirmek için ortaya konan her proje doğadaki yaratılış delilleri taklit edildiğinde kesin olarak başarıya ulaşıyor. Yüce Rabbimizin rahmeti tecellisi olan bu canlılar model olarak üretilen tüm ürünler ise gerçekte onun ilminin eseri. Yani biz mesela Allah ayette bir örnek edinmeksizin yaratandır buyuruyor. İnsanlara bakıyoruz. Tabii ki insanlar bir şey yaratamıyor ama yaptıkları şeylerde her zaman bir şeyi örnek ediniyorlar. Allah ona dikkat çekmiş. Biyomimetiğe dikkat çekmiş inşallah. Şu anda biyomimetik birimi çok fazla ilerlemiş durumda. İşte herhangi bir şey yapılacak. Mesela kamera yapılacak. Göze bakılıyor. İşte bilgisayarda CD-ROM'lar çok ısınıyor diyorlar bizim. Bunu nasıl çözeriz? Kelebek kanatlarına bakın. Çok fazla çırpıyorlar ama hiçbir şekilde erimiyor, yanmıyor. Biz kelebek kanatlarını araştıralım. Oradan CD-ROM'ların ısınmasını engelleyici sistem bulalım diyorlar. Gerçekten de yapıyorlar bunu. Bunun gibi yüzlerce örnek var. Bilim adamları ne yapmaya kalksalar, işte helikopter yapacağız ama en güzel manevra yapan, en hızlı giden nasıl olur? Şimdi Yusufçağ'a bakalım, o çok güzel manevra yapıyor, çok hızlı gidiyor. Mesela işte ileri doğru gidiyor, geri doğru gidiyor. Birden giderken birden yön değiştiriyor mesela. Birden sağa uçmaya, tekrar sola uçmaya başlıyor. Bunu nasıl yapıyor diye bakıyorlar. Bilgisayarda 3 boyutlu çizimini çıkartıp ondan esinlenerek mesela Sikorsky helikopterlerini yapıyorlar. Yani örnek edinerek bir şeyler yapıyorlar insanlar sürekli. Yaptıkları şeyler hep örnek edinerek, ama Allah ayette örnek edinmek sizin yaratandır buyuruyor. İnşallah biz bunlara baktığımızda, bu canlılara, her zaman Allah'ın onlardaki sanatını görüyoruz.
İnşallah. İnşallah. Evet. Mesela bir örnek de ben vermek istiyorum. Özellikle işte biyomimetik, doğayı taklit etme bir bilim dalı oldu artık. Yani normalde artık, çünkü akıllı materyaller elde edilmeye çalışılıyor. Az önce işte arabanın artık kaportasında bile balığın işte o altıgen yapısı, plakalardan oluşan derisindeki altıgen yapılar taklit edildiğinde gördük ne kadar fayda sağlandığını. İnsanlığın faydasına kullanılan yeni bir özellik keşfedilmiş oluyor. İcat değil, keşif var burada. Var olan bir şeyi taklit ederek uygulama var. Bunun gibi doğada pek çok akıllı malzeme var. Ben onlardan birine bakın dikkatinizi çekeyim. Abolen adı verilen, bu konuda ilgili bir sunumumuz var. Onu
açık şu anda.
Doğadaki malzemeleri yapısını inceleyerek bunları çalışmalarını örnek olarak kullanarak pek çok bilim adamı var. Bunlar ihtiyaç duyulan sağlamlık, hafiflik, esneklik gibi özelliklere sahipler. Şimdi bakalım, mesela abalon adı verilen bir deniz canlısının iç kabuğu var. Yüksek teknolojiyle üretilen seramiklerden iki kat daha dayanıklı olduğu saptanmış. Örümceğin ipeği çelikten 5 kat daha sağlam. Midedeki yapışkan ise suyun altında dahi etkisini koruyabiliyor. Bu özellikleri biliyoruz. Seramik, inşaattan elektrik malzemelerine kadar geniş kullanımı alanı olan bir malzeme. Ne var ki bu malzeme üretilirken çoğu zaman 1000 veya 1500 derece santigrat dereceden daha fazla sıcaklıklara ulaşan bir ısının kullanılması gerekiyor. Bu sağlamlığı oluşturabilmek amacıyla. Doğada birçok seramik malzeme var, hali hazırda zaten var olan. Ancak bunların oluşum sırasında hiçbir zaman böyle yüksek sıcaklıklar kullanılmıyor. Örneğin midye kabuğu +4 derecede ve en mükemmel biçimde oluşuyor. Nasıl oluşuyor diye inceleniyor. Şu çıkıyor ortaya. Midye kabuğu elektron mikroskobu altında 300 bin kez büyütüldüğünde harikalık burada çıkıyor ortaya. Tuğladan bir duvar görünümü ortaya çıkıyor. Tuğlalardan oluşmuş. Bu duvar, harç niteliğinde bir protein var ve kalsiyum karbonattan yapılmış tuğlalar var. Harç niteliğindeki bu protein, bu kalsiyum karbonattan yapılmış tuğlaları birleştiriyor, yapıştırıyor birbirine. Kalsiyum karbonat kırılgan bir niteliğe sahip olmasına karşın, kabuk katmanlı yapısından dolayı olağanüstü sağlam ve insan yapımı seramikten daha az kırılgan olmuş oluyor. Bir halatın sadece bir ipi koptuğunda bütün halat kopmuş olmuyor bildiğimiz gibi. İşte buna benzer şekilde midye kabuğunun bu katmanlı yapısı sayesinde çatlakların yayılması da engellenmiş oluyor. Bilim adamları bu modellerden esinlenerek, midye kabuğundaki bu modelden özel başka örneği bulunmayan bu yapıdan esinlenerek son derece sert ve dayanıklı alüminyum, bor, karbür metal, seramik bir malzeme geliştiriyorlar. Bu alüminyum, bor, karbür metal, seramik bir malzeme geliştiriyorlar. Bu malzeme Amerika Birleşik Devletleri'nde ordunun çeşitli laboratuvarlarında denendikten sonra tanklarda hali hazırda zırh olarak kullanılıyor. Yani çok dayanıklı yapısı bu şekilde hizmete sunmuş oluyor. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. Allah'ın bedi sıfatı var. Örnek edinmeksizin yaratan. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. Burada L harfi yazılmamış. Ol der, o da hemen oluverir. İnşallah. Burada hiçbir şekilde geliştirme, laboratuvarlar yok. Bu midye daha sağlam malzemeyi ben nasıl yaparım diye oturup da yeni şeyler, eskizler üzerinde çalışmıyor. Değil mi? Mühendisler gibi çeşitli deneyler yapmıyor. En sağlam malzemeyi nasıl bulurum diye.
Maşallah.
Ama bakıyorsunuz hali hazırda var. Ve en mükemmel haliyle var. O yaşadığı ortamda üretilebilecek mükemmellikte, yani bugün bilimin, bugün laboratuvarlarda olsun, işte fabrikalarda olsun ulaşamayacağımız bir teknoloji seviyesi var burada. Evet. Hali hazırda olan. Küçücük bir midye, gözü olmayan, kulağı olmayan, laboratuvarı olmayan, bir konusunda profesör olmayan bir midye bunu zaten üretebiliyorsa O midye mi bunu üretiyor? Hayır. Tabii ki onu üreten yüce bir akıl var. Sonsuz bir ilim var. İlim sahibi yüce Rabbimiz var. Onu görüyoruz biz burada. Onu yaratmasına şahit oluyoruz.
İnşallah.
İnşallah.
Tabii doğada çok fazla mucizeler var. İnşallah. Bir de yani bazıları işte biz midyelerden esinleniyoruz. İşte Yusufçuk'tan esinleniyoruz. Ondan sonra bir şey yapıyoruz diyorlar. Peki o Yusufçuk nasıl olmuştur deyince işte doğada kendini olmuştur diyorlar bir kısmı. E sen doğada kendini olmuş şeyi niye örnek alıyorsun ki yani? Yani doğada kendini olan bir şey, aklı, beyni, şuuru olan bir insan oturuyor, tesadüfen olmuş bir şeyden örnek alıyor. Yani bir kere yani Allah'ın yarattığını eğer kabul etmiyorsa almayacak o zaman. Yani kendi bulacak, oturacak. Yani işte helikopteri nasıl aerodinamik hale getirecek? Kendisi araştırsın. Sabah akşam işte midye, mesela tankları nasıl daha sağlam yaparız veyahut da bir arabayı nasıl aerodinamik yaparız? Otursun, araştırsın, denesin. Milyonlarca yöntem var. Hepsini denesin teker teker. En verimlisini bulsun. Ama eğer yok ben doğadaki örneğini edineceğim diyorsa o zaman onun yaratan aklı kabul etmesi ve takdir etmesi gerekiyor. Şimdi doğada çok fazla mucize var. Aynı zamanda Kur'an'da da çok fazla mucize var. Allah yüzlerce bilimsel bilgiyi bundan 1400 sene önce ayetleriyle bildirmiş. Onlardan bir tanesi de denizlerin birbirine karışmaması. İnşallah. Onunla ilgili sunumu evet gösterebiliriz.
Paylaşabilirim sizinle isterseniz.
Çok iyi olur.
Kur'an'ın bilimsel mucizeleri denizlerin birbirine karışmaması. Denizlerin araştırmacılar tarafından çok yakın bir geçmişte tespit edilen bir özelliği Kur'an'ın Rahman suresinde şöyle bildirilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır. Birbirlerinin sınırına geçemezler.
Evet.
Birbirine açılan fakat suları kesinlikle birbirleriyle karışmayan denizlerin ayette bildirilen bu özelliği okyanus bilimciler tarafından çok yakın bir zaman önce keşfedilmiştir. Yüzey gerilimi adı verilen fiziksel bir kuvvet nedeniyle komşu denizlerin sularının karışmadığı ortaya çıkmıştır. Denizlerin farklı yoğunluklarından kaynaklanan yüzey gerilimi adeta bir duvar gibi sularının birbirine karışmasını engeller. Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'nda büyük dalgalar, güçlü akıntılar ve gelgitler vardır. Akdeniz'in suyu Cebeli Tarık Boğazı'nda Atlas Okyanusu ile karşılaşır. Ama bu karşılaşma sonucu kendi sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk özellikleri değişmez. Çünkü iki deniz arasında görülmeyen bir sınır vardır.
Evet maşallah. Allah da 1400 sene öncesinde bildirmiş Gizem Hocam'ın anlattığı gibi. Bu arada biraz önce ben evrimciler neden tesadüfen oluşan bir şeyi örnek alıyorlar dedim. Onu şu manada söyleyeyim, onu düzeltelim yanlış anlaşılmasın. Neden tesadüfen oluştuğunu düşündükleri bir şeyi örnek alıyorlar. Normalde evet. Tesadüfen oluşması zaten mümkün değil. Ama onların zannı biz diyorlar tesadüfen oluştuğunu düşünüyoruz. Ama bir daha örnek alıyorlar. Tesadüfen oluştuğunu düşündükleri fakat kesinlikle Allah'ın yaratması olan şeyleri eğer öyle bir düşünceleri varsa örnek almamaları gerekiyor. Onu da belirtmiş olalım. İnşallah. Ahir zamanla
devam edelim.
Devam ederiz.
Evet. Erdem Hocam. Evet. Ahir zaman yani son dönem ve biz bu dönem içerisinde olduğumuzu buradan gücümüz yettiğince her seferinde anlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu dönem oldukça ferah, refah içinde geçecek ve İslam alemi altın çağını yaşayacak. Aynı zamanda tüm dünya altın çağını yaşayacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde bize bunlarla alakalı çok net bilgiler vermekte, çok açık bilgiler vermekte. Hatta ki Mehdi aleyhisselamın etrafındakilerden bile bahsetmekte. Bunda şimdi slaytlarımız olacak. Ondan da göreceğiz inşallah. Evet, Mehdi aleyhisselam cemaatinin özellikleri. Mehdi aleyhisselam cemaatinin sayısı az olacaktır. Sayıları Bedir ashabı, yani Bedir savaşındaki kişilerden bahsediliyor. 313 kadardır. Evvelkiler onları geçemediği gibi sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talut ile nehri geçenler kadardır denilmekte. Ebu Besir şöyle diyor. İmam Ebu Abdullah şöyle buyurdu. Arapların Kaim aleyhisselamın Hazreti Mehdi aleyhisselamla birlikte olan çok az insan olacaktır buyuruyor. Halk mutlaka tasfiye olunacaktır. Temizlenecek ve elekten geçirilecektir. Elekten birçok halk elenecektir denmekte yine.
Peygamberimizin Hadisler evet. İnşallah. Evet.
Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalplerini demir gibidir. Ve onlar gündüz arslan, gece de abittirler. Abid oldukça fazla ibadet eden topluluğa verilen isimdir. Yani gece de ibadetlerini sürdürecekler denmekte burada. Ne evvelkiler ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemezler. Yani kalpleri demir gibidir, cesur olduğundan bahsediliyor. Ve ibadeti sevdiklerinden, ibadet ettiklerinden bahsediliyor. Evet. Allah için tabii ki.
Her zalime de galip geliyor. Yani tüm savaştıkları, yani fikri evet. olarak savaştıkları her türlü fikir sistemini tabii. alt ediyorlar inşallah.
İnşallah. Ve bu savaşlar tabii ki kan dökülerek, bıçakla, işte şununla bununla evet. değil, ilimle, bilimle
evet.
ve bu tarz bilimsel konuşmalarla. Evet, devam edelim. Safvan biri Yahya der ki, İmam Rıza şöyle buyurmaktadır. Allah'a and olsun ki sizler tasfiye olup ayıklanmadıkça boynunuzu uzatıp beklediğiniz kıyam vuku bulmayacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam zuhur etmeyecektir. Öyle ki içinizde çok, azınız geride sağlam kalacaktır. Yani bunların arasında da
çok azı.
Evet, çok azı ayakta durabilecek, sağlam bir şekilde evet. devam edebilecek yolunu. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden, yani gençlerinden başka Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla iman eden olmadı. Çünkü Firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşırandı. Sonunda emrimiz geldiğinde vatandır feveran ettiği zaman.
Tandır feveran ettiği zaman evet.
Dedi ki her birinin ikişer çift hayvan ile aleyhlerinde söz geçmiş olanların dışında aileni ve iman edenler ona yükle. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Hud suresi 40. ayetinde yine bu şekilde geçmekte.
Ayetlerde de hep peygamberleri az kişinin
evet az kişi olduğu çok açıkça belli ediliyor zaten. Hazreti Mehdi aleyhisselam tabirlerinin üstün ahlakından yine bahsedeceğiz. Onun Hazreti Mehdi aleyhisselam talebelerinin tabiatı arı, yani arı saf ve temiz demektir ve kusursuz olacaktır. Riyakarlıktan ve tüm diğer killerden arınmış olacaklardır. Yine burada onların üstün ahlakından, saf ve temiz olacaklarından net bir şekilde bahsediliyor. Onların Hazreti Mehdi aleyhisselamın talebelerinin yani kalpleri kötülük, kıskançlık ve husumetten arınmış olacaktır. Ve kusursuz olacaktır. Allah'ın da en sevmediği şeylerdir. Kıskançlık, husumet ve de büyüklenme. Onların Hazreti Mehdi aleyhisselamın talebelerinin kalpleri çelikten daha güçlü olacaktır. Onların her biri 40 güçlü adama eşit olacaktır. Yani yine yüreklerinin oldukça cesur olduğu ve adeta tabiri caizse mangal gibi yüreğe sahip olacağı burada yine belli edilmiş.
Sabırlı.
Evet, evet ve sabırlı, oldukça sabırlı. İmam Zaman, Hazreti Mehdi aleyhisselam talebeleri soylu, bilgili olacaklardır. Ve dünyanın yöneticileri olacaklardır. Yani iyi yerlerde, iyi konumlara geleceklerdir. Bunlardan yine bahsediliyor.
Evet. Numani Süleyman bin Harun rivayet ediyor.
Bu kaçıncı slaytımız?
Evet. Şu an tam bulamıyoruz.
Hüseyin'den duydum, buyurdu. Bu emrin sahibinin, İmam Mehdi aleyhisselamın korunan bir ashabı vardır. Ashabının, yani Mehdi aleyhisselamın çevresinin korunacağı bilir diyor. İnsanların hepsi onu terk etse bile Allah bu ashabını ona gönderecektir. İşte bunların hakkında Allah, bunlar kendilerine kitap, hikmet, peygamberlik verdiklerimizdir. Eğer bunları tanımayıp küfre sapıyorlarsa, andolsun biz buna karşı inkara sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır. Ayetini nazil buyurmuş ve yine onlar hakkında, şeytanlar Allah'a sınırım, ayet-i kerime bunlar. Ey iman edenler! İçinizden kim dininden geri döner, irtidat ederse Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu. Allah yolunda cehd eden, mücadele eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir buyurmuştur. Yani burada emrin sahibinin İmam Mehdi'nin korunan bir ashabı olması, bu şekilde zaferden zafere koşmaları anlatılıyor ve hiçbir şekilde yenilgiye uğramamaları inşallah ifade ediliyor. Yine İmam Muhammed Bakir ve İmam Cafer Sadık Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları hakkında şöyle buyuruyorlar. Onlar dünyanın doğusunu ve batısını ele geçireceklerdir. Allah bir sahipleri kılıyor yeryüzünde müminleri inşallah. Şirk koşmadıkları zaman Nur Suresi 55. ayette de Allah'ın vaadi bu şekilde gerçekleşmiş oluyor.
Ve şöyle devam ediyor. Öyle ki La ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah her yerde yankılanacaktır ve duyulacaktır inşallah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri gençler olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam yardımcılarının çoğu gençlerden oluşacak. Aralarında az sayıda yaşlı olacaktır denilmekte.
Yani yaşlılar oluyor ama az sayıda oluyor.
Evet.
Genel genç.
Evet. Ahir zamanda insanların büyük kısmı Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaatinden uzak duracaklardır. Yani ilk etapta onlar dışlanacak ve çok büyük bir kesim onlardan uzak kalmaya çalışacak. Ama sonrasında evet. Tabii ki anlaşılacak.
İnşallah.
Şöyle buyurulmakta, onları yeryüzünün kenarlarında ara. Onların yaşantıları sadedir. Evleri sırtlarındandır. Sırtlarındadır. Eğer hazır olsalar tanınmazlar. Eğer kaybolsalar aranmazlar. Hasta olsalar kimse onların ziyaretine gelmez. Eğer evlenmek isteseler kimse onlara gelmez. Eğer ölseler cenazelerine kimse katılmaz. Onlar mallarını aralarında eşit olarak paylaşanlar. Ve birbirlerine kabirlerinde ziyaret ederler. Ayrı şehirlerde olsalar dahi istekleri her zaman aynıdır. Yine böyle belli edilmekte. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin dünyaya yönelik maddi ve manevi hiçbir hırsları olmayacaktır. Yani bu dünyadan çok ahiret ve sonrası için çalışacakları belli edilmekte yine burada. Allah kendilerini duyurduktan sonra açlığı, giydirdikten sonra çıplaklığı, içirdikten sonra susuzluğu tercih eder. Allah'ın katındakine ümitlerini bağlayıp bunları terk ederler. Hesabından korku duyarak helali dahi bırakırlar. Dünya sadece bedenleriyle ilgili gösterirler. Onun herhangi bir şeyiyle iştigal de etmezler. Evet, yine diğer dünya için yani Allah için çalışacakları ve bu dünyanın maddiyatıyla, bu dünyanın görsel güzellikleriyle ilgilenmeyeceklerinden bahsedilmekte burada. Ahir zamanda insanların büyük çoğunluğu Hazreti Mehdi Aleyhisselam talebelerinin değerini anlamayacaklardır. Onlar Allah yolunda mücadele ederler ve büyüklenenler onları küçük görürler. Onların kıymeti dünyada bilinmez fakat ahirette iyi tanınırlar. Bu dünyada biraz önce de söylemiş olduğumuz gibi dışlanacaklar. Yani o cemaatin içerisinde yer alanlar. Kabul görmeyecekler. Hatta birçok kişi onların üzerine oynayacak fikirleriyle veya hatta savaş açacak diyelim fikirleriyle ve görüşleriyle. Onlar da bu savaşa en cesur, en yürekli şekilde devam edecek ve Allah yolunda yine önemli işler yapmaya devam edecekler inşallah.
Evet, sonradan tabii değerleri anlaşılıyor
tabii
insanlar
ki.
Tarafından.
Tabii ki.
İnsanlar bu sefer çok sevmeye başlıyorlar Hazreti Mehdi.
Evet, sadece o ilk süreç içerisinde kabullenmekte zorluk çekiyor insanlar. Ve onların işlerinde olmaktansa dışlarında olmayı kabul ediyorlar. Ama daha sonradan bu cemaatin kıymeti çok net bir şekilde anlaşılıyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında yer alanların kıymeti ve değeri çok net bir şekilde görülüyor.
İnşallah.
Bakın mesela ayet-i kerimede, başka bir ayet-i kerimede Allah neden dışlandıklarını şu şekilde ifade ediyor. Yalnızca Rabbimiz Allah'tır demeleri nedeniyle başlarına bunların geleceği tabir ediliyor. Evet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar yalnızca Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Eğer Allah'ın insanların kimini kimiyle def etmesi, yenilgiye uğratması olmasaydı manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescitler muhakkak yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Allah güçlü olandır, aziz olandır. Bu sonuç itibariyle yalnızca Allah'ı ilah edinmekten kaynaklanan bir dışlanma.
Kesinlikle.
Yani müşrikler tabii ki Allah'la beraber başka ilah edinenler ve müminleri de yine aynı şeyi de kendileri gibi yapmak istiyorlar. Olsun istiyorlar. Kendileri gibi olmadığını gördükleri zaman tabii ki tehlikeli görüyorlar. Kendi oluşturdukları, geliştirdikleri, bozdukları ve hala din bildikleri o yaşantı şekillerine döndürmek istiyorlar.
Evet, bu grubu zaten dışlayan inkarcı kesim.
Tabii ki.
Tabii yani büyük bir olasılıkta inkarcı kesim ve bir de bunun ters yani konuyu çarptırmak isteyenler.
Evet, yobazlar.
Tabii.
İnkarcı yobazlar yani, ve
evet, dinli ahlaki yobazlar. Bir şekilde çürümüş olanlar. Evet. Ahlaki bir şekilde yıpranmış olanlar.
Evet.
Bunları dışlayacak olanlar.
Evet. Ve müminlerin en büyük özelliği yalnızca Rabbimiz Allah'tır demeleri. Ya Allah'tan başka hiçbir ilah edinmemiş olmaları.
Yol gösterici.
Evet. Bu o yüzden çevreden büyük tepki alıyor. Yani başka hiçbir şeyi kıstas kabul etmemek, Kur'an'ı ve sünneti rehber edinmek ve bunları gerçek anlamda uygulamak ki Mehdi Aleyhisselam da biliyorsunuz hadis-i şeriflerin pek çoğunda geçiyor. Dini özüne döndürecektir şeklinde, bidatleri arındıracaktır şeklinde geçiyor hadis-i şeriflerde. Bidatlerden arındırmak ne demek? Yanlış uygulamaları terk etmek.
İnşallah.
Bu da tabii ki işte özellikle yobaz çevrelerin işine gelmeyecek. O yüzden 70 bin sarıklı Mehdi'ye karşı tavır alır. Mehdi'ye karşı toplanır. Deccal'le beraber hareket ederler Mehdi'ye karşı diye. Pek çok hadis-i şerifte bildiriliyor. İstediği kadar olsun. Sonuç itibariyle Allah yine zafer verecek olan yine Allah. Ve yeryüzünde yerleşik kılacağını, mirasçı kılacağını vaat ettiği insanlar kendisine şirk koşmayan müminler olacağı yine Kur'an'da geçiyor. Allah'ın bir vaadi olarak var. Ve Allah tabii ki vaadinden dönmez.
İnşallah. İnşallah. Tabi ayrı zamanda çok fazla da alamet var. Ayrı zamanda olduğumuza dair. Onlardan bir tanesi de Lulin kuyruklu yıldızı. Şimdi onunla ilgili bir videomuz var. İzleyip sonra konuşalım.
İnşallah.
İmam Rabbani tarafından bildirilen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alameti. Boynuzu andıran iki uçlu yıldızın çıkışı. Vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde ahir zamanda gelmesi beklenen Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alameti olarak belirttiği ve İmam-ı Rabbani'nin de detaylı olarak tasvir ettiği iki dişli münevver, fazla parlak, aydınlık bir boynuz çıkar ifadesi 24 Şubat 2009 yılında yani Hicri 1430'da dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızına işaret etmektedir. İmam-ı Rabbani bu yıldızın diğer özelliklerini de ayrıntılı olarak bildirmiştir. 1. İki dişli. O sütunun üst tarafında da iki başı var. İki dişe benziyor. Lulin kuyruklu yıldızının arka kısmındaki kuyruğun çatallı olması, hadisteki iki dişli ifadesiyle birebir bağdaşmaktadır. 2. Münevver, fazla parlak, aydınlık. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hadiste bahsi geçen münevver, fazla parlak, aydınlık sıfatı, Lulin kuyruklu yıldızının dünyaya yaklaştıkça 6 yıldız parlaklığı kadar artan parlaklığına işaret etmektedir. 3. Bir boynuz. Şark tarafında meydana çıkan o beyazlık, önceleri nurlu bir sütun halindeydi. Sonra ona bir eğrilik geldi, boynuz şeklini aldı. Lulin kuyruklu yıldızını diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran en önemli farklılığı, çekirdeğin ön kısmında, yani ilerleme yönünde de bir kuyruğun bulunmasıdır. 4. Sabitlerin seyri mağripten, batıdan, meşrikadır, doğuyadır. Bu ifade, gök cisimlerinin dönüş yönüne işaret etmektedir. Nitekim bütün gök cisimleri, mağripten, yani batıdan, meşrika, yani doğuya hareket etmektedir. 5. Onun her günkü irtifi, yani geçiş yönü ise, meşrikten, doğudan, mağribedir, batıyadır. Burada ise onun her günkü irtifi, geçiş yönü ise denilerek, Lulin kuyruklu yıldızının diğer gök cisimlerinden farklı olarak, doğudan batıya doğru hareket ettiği bildirilmiştir. Bu kuyruklu yıldızın çok önemli bir diğer özelliği daha bilim adamlarınca açıklanmıştır. Bu yıldız bir daha en az 1000 yıl sonra yeniden dünyanın yakınından geçebilecektir. Oysa bu mümkün olmayacaktır. Çünkü hadisler ve ehli sünnet alimlerinin yaptıkları değerlendirmelere göre Hicri 1500'le birlikte İslam ümmetinin ömrü de bitmiş olacaktır. Bu ümmetin ömrü 1000 seneyi geçecek fakat 1500 seneyi aşmayacaktır. Dolayısıyla Lulin kuyruklu yıldızının dünyanın yakınından bir daha 1000 yıl sonra geçmesi mümkün değildir. Doğrusunu Allah bilir. Lulin kuyruklu yıldızının çıkışının ardından görülen yoğun yağmur yağışları Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3 yılda hiç yağmur yağmamış olacak. Hadiste bahsedilen yıldız az önce detaylı olarak özelliklerini incelediğimiz Lulin kuyruklu yıldızıdır. Ve yağmurların bu kuyruklu yıldızın görülmesinin ardından yağacağına dikkat çekilmiştir. Aynen hadiste belirtildiği gibi Lulin kuyruklu yıldızının çıkış tarihi olan 2009 yılından önce şiddetli bir kuraklık görülmüş, 2009 yılının hemen ardındansa yoğun yağmurlar görülmüş, hatta birçok hasar meydana gelmiştir. Halen de yoğun yağmurlar yağmakta, hatta insanların yağmurların durması için dua ettiklerine ve yağmurların artması nedeniyle barajların dolduğuna ve kapaklarının açılacağına dair basında haberler yer almaktadır.
Mesela son yine kuyruklu yıldızın çıkışı, iki uçlu kuyruklu yıldızın çıkışı, hilal biçiminde bir kuyruklu yıldız çıkacağı söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu son derece harika bir yıldızdır çünkü hem ön kısmında hem arka kısmında çift kuyruğu var. Ve altı misli parlak, münevver bir yıldız diyor zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu kuyruklu yıldızı çıkmadan önce diyor, birkaç yıl önce yağmurlar kesilecek diyor. Aynısı olmuştur. Çünkü 2009'da çıktı, 2009'da, 2008'de, 2007'de yağmurlar kesildi. Herkes biliyor bunu. Hı hı. Ve bu kuyruklu yıldızın çıktığı zaman da diyor, çok fazla yağmur yağacak. İnsanlar yağmurun yağmasından bir sefer bizdar olacaklar diyor. Yani yağmur fazlalığından. Halk şimdi yağmurun kesilmesi için duaya çıktı birçok yerde. Bu kadar detaylı ve kapsamlı anlatmıştır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Evet maşallah. 150'ye yakın şey var, bu şekilde işaret var gerçekleşmiş olan. Ve bu hadis-i şerifler işte acaba gerçek midir, gerçekten Peygamber Efendimizin söylediği hadisler midir, sahih midir diye bir endişe kalmıyor. Çünkü gerçekleşince zaten doğru olduğu anlaşılmış oluyor.
Evet.
Peygamber Efendimiz'in 1400 yıl önce söylediği haberler, verdiği haberler bir türlü gerçekleşince Peygamber Efendimiz'in mucizeleri devam ediyor. Geleceğe ilişkin verdiği haberler mucizevi bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Sanki görmüşçesine detaylı olarak anlattığı haberler çünkü bunlar. O çift boy yıldızlı kuyruklu yıldızın çıkacağını bilmesi ya da işte Fırat'ın suyunu kesilmesini bilmesi, sayısız bu şekilde detaylar var. Ay ve güneş tutulmaları aynı Ramazan ayı içinde gerçekleşmesi maşallah. Ve bunu pek çok İslam alimi de zaten farkında ifade ediyorlar. Yalnızca biz ifade etmiyoruz. Çok önemli olan gerçek bu. Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çağındayız diyor. Şu anda diyor Mehdi Aleyhisselam'ın çıktığı bir çağdayız diyor. İfade ediyor. Bakın kendi nasıl ifade etmiş, kendi sözleriyle okuyayım onu. Hazreti Mehdi hakkında vaki hadis-i şeriflerde Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sırran gizlice haber sadır olmuştur, meydana gelmiştir. Yani gerçekleşen hadis-i şerifleri ifade ediyor. Ancak anahtarı kimde ise o açar ve işin hakikatini o anlar. Yani bir anlayış gerekiyor bunları da fark edebilmek için, gerçekliğini anlamak için. Başkası anlayamaz. Yani anahtarı kimde ise o açar ve işin hakikatini o anlar. Herkes anlasa sır zahir olur, görünür hale gelir. Usule muhalif gelir. Bu şekilde olmayacağını söylüyor. Yani usul böyle değildir. Yani zamanın sahibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam ki çağının sahibi kişi olarak geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisi perdeyi kime açarsa ancak o anlar. Nuzul-i İsa aleyhisselamdaki sır da böyle. Hazreti İsa'nın inişi de benzeri şekildedir diyor. Allah dostlarının rütbesindeki büyüklükleri nispetinde halleri ve sırları kapalıdır. Bakın burada çok büyük bir sır vermiş. Allah dostlarının rütbesindeki büyüklükleri nispetinde Allah'a ne kadar yakınlarsa, Allah'a katındaki rütbeleri ne kadar yüksekse halleri ve sırları da o derece kapalı oluyor. Avam tarafından, yani halk tarafından, yaygın olarak işte insanların çoğunluğu tarafından başta fark edilemeyebiliyor. Hazreti Mehdi aleyhisselam bizim usulümüz üzere gelecek, şimdi o devirdeyiz diyor. Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri. Bu devirde ahir zamanda olduğunu zaten çevresine bu şekilde aktarmış oluyor. Hazreti Mehdi aleyhisselamın faaliyette olduğunu, gelmiş olduğunu ama sırran kapalı olduğunu durumunun, ama çıkacağını, herkes tarafınca bilineceğini, geleceğini bu şekilde açıkça bir şekilde ifade ediyor maşallah.
İnşallah. Yani bütün alimler zaten özellikle 1400 seneleri yaşamış bütün alimler zaten Hazreti Mehdi gelecek diyorlar.
Evet.
İşte bu dönemde baktığımız zaman da yine alimler, hocalarımız hep Hazreti Mehdi'nin geldiğini ve bu devirde olduğunu bildiriyorlar. Sadece bir kısım insanlar var. Küçük bir kısım. İşte Hazreti Mehdi gelip geçmiştir veyahut da bundan sonra gelecektir. Hatta Hazreti Mehdi yoktur, gelmeyecektir gibi iddialarla ve din adına ortaya çıkıyorlar. Hani dinsiz birisi söylese zaten kimse kale almaz bunu yani. Mesela Allah'ı inkar eden birisi Hazreti Mehdi gelmeyecek dese, zaten sen Allah'a inanmıyorsun, Hazreti Mehdi'yi nasıl kabul edersin deyip zaten kimse kale almaz. Ama bir kısım insanlar kalkıp böyle bir mücadelede bulunuyorlar. Tabi bu mücadelede Hazreti Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği bir alamet. Yani yine Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti. Bir kısım insanların Hazreti Mehdi gelmeyecek demeye başladığında bilin ki Hazreti Mehdi yeryüzündedir buyuruyor Peygamberimiz. Ne zaman demeye başlıyorlar? 1400'den sonra demeye başlıyorlar. Demek ki 1400'den sonra Hazreti Mehdi'nin yeryüzünde olduğunu anlıyoruz.
Hicri 1400, yani 1980 yılından itibaren.
Evet, 1979-80 miladi olarak o senelere denk geliyor. Cihat Hocam'ın dediği konu çok önemli. Acaba o hadisler doğru mu diyen bazı kesimler. O çok komik oluyor. Yani Peygamberimiz diyor ki 1400 senesinde Kabe'de baskın olacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 1400'ün ilk günü Kabe'de baskın olacak oluyor. Gerçekten yaşıyoruz bunu. Kabe'de şu kadar ölü, Kabe'de baskın diye haberler çıkıyor. Sonra bir Müslüman da kalkıp, yani çok küçük bir zümre tabii bu. Genel Müslüman kardeşlerimiz aklı başındadır yani öyle ayetleri, hadislere ters şeyleri kabul etmezler. Diyor ki bu hadis yanlıştır diyor. Güzel kardeşim, daha yani hadis detaylarıyla, tarihiyle, olaylarıyla aynen gerçekleşmiş. Sen nasıl böyle bir şeyi inkar edebilirsin? Peygamberimiz Fırat'ın suyu kesilecek buyuruyor 1400'lü senelerde. 1400'e 5 kala
Fırat'ın suyu kesiliyor
Keban Barajı'yla.
Evet.
Sen nasıl böyle bir şeye kalkışırsın? Ramazan ayında güneş ay tutulması diyor Peygamberimiz. 81-82'de oluyor.
İki kez üstte. Evet.
İki kez üstte oluyor dediğin gibi Erdal Hocam.
Şimdi bunun arkasında çok büyük bir aslında başka bir problem yatıyor. O da evet. İman zafiyeti. Bu çok önemli. Yani temeline bakmak lazım sorunun. Yani neden bir insan Hazreti Mehdi'nin çıkacağını kabul etmek istemez, kabullenmek istemez. Onu örtmek ister, saklamak ister. Ve İslam'ın hakimiyetini, İslam birliğinin meydana gelmesini neden bu devirde olmaz, işte olamaz, böyle bir şey mümkün değildir diye karşı çıkar. Şimdi burada bir karşı çıkma var, işin ilginç tarafı. Yani tabloya yukarıdan baktığımızda, genel itibar kuş bakışı baktığımızda tablo bu. Yani bu konuda bir insanın bir çabası olur en başta, değil mi? Yani ben bunu zaten yapmaya çalışayım, ben bunu tesis etmeye çalışayım İslam birliğini. Yani dünya çapında olmasa da gelin işte şehir içinde, mahalle içinde zaten bunu gerçekleştirelim. 3 kişi, 5 kişi arasında, 2 cemaat, 3 cemaat, 5 cemaat, 10 cemaat arasında birleştirelim diye bir çabası zaten olması lazım. Ama zaten böyle bir çabası olmayan bir insan, bakıyorsunuz tabii ki ne diyor? Hazreti Mehdi bu devirde çıkmaz diyor. İslam birliği gerçekleşmez, olmaz zaten diyor. Neden? Çünkü bilinçaltında zaten bunu istemiyor, buna hazır değil. Hazırlığı bırakalım. Zaten karşı çıkıyor, zihnen karşı çıkıyor. Bakıyorsunuz diyor ki işte o cemaatin işte şöyle olsun, daha kötü olsunlar, daha zor içine düşsünler. İşte Allah karışıklıklarını artırsın diyor. İşte mahvolmalarını, kahrolmalarını istiyor. Böyle bir şey, böyle bir zihniyete sahip bir insanın tabii ki İslam birliğinden uzak bir yapı olduğu açık, net. Değil mi? Yani iyiliğini, karşısındaki kardeşinin iyiliğini istemeyen, zaten kardeş olarak görmediği için iyiliğini istemiyor. Kardeş olarak görmeyen bir zihniyet var karşımızda. Bu yüzden bu insanların iman zafiyeti içinde oldukları asıl problem karşımızda. Bunun giderilmesi, bunun bir defa önüne geçilmesi gerekiyor. O yüzden işte iman hakikatlerinin önemi çok önemli. Allah'ın her yere hakimiyet yani güç olduğunun bu insanlar tarafından da kavranılması çok önemli. Bu konuda imani çalışma yapılması ne kadar zaruri olduğu anlaşılmış oluyor bir kez daha. Onun ötesinde Hazreti Mehdi ile zaten müjdelenin diyor Hazreti Muhammed, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani müjdelenmek gerekiyor. Zaten sevinilecek bir şey bu.
Evet.
Hazreti Mehdi çıkacak. Ne güzel. Elhamdülillah. Hazreti İsa gelecek. Ne güzel. Kutlu bir dönemde yaşıyorsak eğer buna sevinmek lazım. İslam'ın hakim olacağına sevinmek lazım. Bu güzel bir haber. Şu müjde bir haber. İnşallah. Nasıl şey oluyorsa cennetle insanın müjdelenmesi, cennete gideceğini umması, sevinmesi bunun için çabalamasıyla beraberdir, değil mi? Hazreti Peygamber Efendimizin işte ahir zamanda İslam'ın hakim olacağının haberini vermesi ve bunun için sevinmek yine bunun için yine çalışmayı gerektiriyor beraberinde.
Evet, inşallah. Süremiz bitti hocam sanırım. Sevgili A9 izleyicileri, saat 5'te ahir zaman ve yaratılış delilleri, akşam saat 10'da ise Sayın Adnan Oktar sizlerle birlikte olacak. Hayırlı günler efendim.